Ayrım 5. Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Dr. Thomas Gordon. 3. Öğrencilerin sorunları olduğunda öğretmenler ne yapabilir? Lise son sınıf öğrencisi Ralph devamsızdır. 12 yaşındaki Melissa derste hep pencereden etrafı seyreder. Anaokulu öğrencisi Kenneth yüksek ses duyunca ağlar. 4. sınıftaki Jane teneffüste oyun oynamaz, oynayan arkadaşlarını izler. Jos, sınıf içinde sürekli dolaşır ve arkadaşlarına sataşır. Loretta, en ufak uyarıya bile çok çabuk kızar. Don, tartışmaya bayılır. Çok güzel bir kız olan Diana, birdenbire okula bakımsız ve kirli giysilerle gelmeye başlar. Hep özen gösterdiği saçlarını taramaz ve yıkamaz olur. Öğrenci kurulu başkanı Betsy ise beklenmedik bir anda istifa eder. Bütün bu davranışlar ve bunun gibi niceleri, öğrencilerde bazı sorunların olduğunu belirten, bir şeylerin yanlış gittiğini gösteren ipuçlarıdır. Öğretmenler böyle ipuçlarını alınca ne yapmalıdır? Görmezden gelip sorunun kendiliğinden yok olmasını mı beklesinler? Çocuklara kendi sorunlarını sınıfa getirmemelerini mi söylesinler? Çocukları okul danışmanına mı göndersinler? Çocukların bu davranışlarını ceza tehdidiyle mi bastırsınlar? Yoksa öğrencileri daha az sorunlu olan başka bir okula mı geçsinler? Aslında öğretmenlerin çoğu öğrencilerinin sorunlarıyla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemez. Bazıları ise öğrenciye yardım etmede çok isteksizdir. Bu tip öğretmenler ya bu sorunlar karşısında danışmanın görevini yüklenmenin öğretmenlik görevleri arasına girip girmediğinden emin değildir ya da öğrenci sorunlarıyla uğraşmanın öğrencilerin zekalarını işlemek olarak tanımladıkları okul amaçlarına ters düştüğüne inanır. Öğretmenlerin öğrencilerinin sorunları karşısında duyumsadıkları bir yöneticinin işçilerinin sorunları karşısında duyumsadıklarından değişik değildir. Onlara göre sorunlar evde yani ait oldukları yerde kalmalıdır. Bu düşünce öğrenci sorunlarının evde bırakılamayacağı gerçeğiyle çelişir, öğrenci sorunlarının okula getirilmesi kaçınılmazdır ve getirilince de öğrenimi ciddi biçimde engeller. Öğrenciler güvensizlik duyduklarında, psikolojik gereksinimleri karşılanmadığında, sevilmediklerinde, kendilerini değersiz, gergin ve yalnız hissettiklerinde çalışma istekleri kalmaz. Böyle zamanlarda öğretmenin tüm öğretme çabaları boşa gider. Öğrencileri çok sorunlu bir okula atanan deneyimli bir öğretmen şunları anlatıyor. Olanakları kısıtlı olan bir okula atanmadan önce şehir merkezinden uzakta, yüksek ve orta sosyoekonomik düzeydeki aile çocuklarının gittiği okullarda görev yapmıştım. Şimdi şehir içinde kenar mahallelerden gelen çocuklarla ilk kez çalışmaya başladığımda, neden daha önceleri öğrencilerim derste başarılı oldukları halde kendimi iyi bir öğretmen olarak duyumsamadığımı anladım. Yeni öğrencilerin yardımıyla öğretimden önce öğrencilerin sıkıntılarının, korkularının, kızgınlıklarının ele alınması gerektiğini öğrendim. Ancak bundan sonra vermem gereken saçmalıkları öğrenebilirlerdi. Beni hazırladığım öğretim izlencesini, müfredat programı bir kenara koyup sorunlarına yardımcı olmaya zorladılar. Bana okulun öğrencilerin kafalarına yalnızca bir yığın saçmalığın doldurulduğu bir yer olmadığını öğrettiler. Okullar çocuklara düşünce ve kavramları almaya hazır oldukları zaman ve onların istedikleri biçimde veren kurumlar olmalıydı. Bu öğretmen kendisi için çok önemli bir şeyin ayırdına varmıştı. Öğrenciler, öğretmenlerinden kitap öğreniminin dışında başka bir yardım bekliyorlardı. EÖE sınıflarında beraber çalıştığımız öğretmenlerin büyük bir bölümü, öğrencinin günlük sorunlarına yardımcıdır. Ancak çok azı kendi yaşam deneyimlerinin dışında bu iş için özel olarak eğitilmiştir. Pek az öğretmen danışmanlık konusunda özel eğitilmiş profesyonel kişilerle iletişim kurma şansı bulabilmiştir. Kendi yaşam modelleri bir eğitim sonucu oluşmadığından çoğunlukla yardımcı kişi olarak etkisizdirler. EÖE kurslarındaki öğretmenlere öğrenciyken sorunları olduğunda dersleriyle yeterince ilgilenip ilgilenemedikleri ve öğretmenlerinin kendilerine yardım edip edemedikleri sorulduğunda dersleriyle ilgilenemediklerini ve öğretmenlerinin de uğraşmalarına karşın çok az başarılı olabildiklerini söylediler. Öğretmenlerin iyi niyetli olmasına karşın sonuçlar yetersizdi. Sorunları olan öğrencisine yardım edememenin acısı bir lise öğretmeni tarafından şöyle dile getirilmiştir. Türlü türlü sorunu olan çocuklar görüyorum. Köpek düşkünlüğünden tutun da uyuşturucuya kadar. Okulumuzdaki danışmanlar büyük yük altında. Yardım etmek istiyorum ama kendimi çok yetersiz buluyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ve bu yüzden her şeyin iyiye gitmesini ümit etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Başka bir öğretmen de aynı hayal kırıklığını farklı bir şekilde duyumsuyor. Bugünün gençleri ellerindekilerin değerini bilmiyor. Her zaman yakınıp homurdanıyor. Ama yanlış yaptıklarında uyarmaya çalıştığım zaman beni dinleyecekler mi? Elbette ki hayır. Beni dinlemeyecekler ve başları yine derde girdiği zaman daha çok yakınacaklar. Bu öğretmenlerin iki ortak yakınması var. Yardımcı olmakta yetersiz kalışları ve yardım için el uzattıklarında geri çevrilmeleri. Sorun öğrencideyken öğretmenler yardım etmede neden başarısız olur? Öğretmenlerin çoğu sorunu olan öğrencilerin gönderdikleri küçük iletileri anlamada oldukça duyarlıdırlar. Bu tür iletilerin çoğunu anlarlar ama sorun ortaya çıkınca onu anlamak yeterli değildir. Öğretmenler sorunlara nasıl etkili bir biçimde tepki göstereceklerini bilmediklerinden yardımcı olamazlar. Bu bölümde ilk önce öğretmenlerin sorunu olan öğrencilerle tipik konuşma biçimlerini gösterecek, sonra da profesyonel danışmanlarca başarıyla kullanılan yeni konuşma yöntemlerini önereceğiz. Bir öğretmenin sorunlu bir gence alışılmış yaklaşımını göstermek için artık yakından tanıdığımız penceremize tekrar bakalım. EÖE sınıflarında eğiticiler öğretmenlere örnek öğrenci sorunları getirerek sorun kimin diye sorar. Örneğin bir öğrenci sık sık sınıfta dalıp gidiyorsa sorun kimindir? Bazı öğretmenler buna hemen sorun öğretmenindir diye yanıtlar. Ama çoğunluk bunun öğrencinin sorunu olduğunu söyler. Bu sorunun öğretmenin sorunu olduğunu söyleyenlere öğrencinin dalıp gitmesinin öğretmenin öğretme etkinliğine elle tutulur, gözle görülür bir biçimde etki etmediği hatırlatılır. Bu nedenle bu sorun öğretmenin değildir. Çoğunlukla öğretmenlerin bunu kabul etmesi zordur. Çünkü öğretmenler her ne şekilde olursa olsun çocukların sınıf içi tüm davranışlarının denetimini elde tutmak ister. EÖE kurslarında öğrencinin dalıp gitmesinin, öğrencinin sorununun bir göstergesi olduğunu sezip, bu davranışı doğru olarak pencerenin üst bölümüne yerleştiren öğretmenler bile, öğrenciye aynı biçimde yanlış tepki verir. Birçok öğretmen, öğrenciye bu davranışının kabul edilemez olduğu iletisini verir. Onun değişmesini, sanki sorunu yokmuş gibi davranmasını ve sorunu ne olursa olsun onu bir kenara bırakmasını ister. Öğretmenin bu yaklaşım diline biz EÖE kurslarında kabul etmeme dili deriz. Her ne kadar öğrenci öğretmene sorun çıkardığı zaman kabul etmeme dilini kullanmak çoğunlukla doğru ise de sorun öğrencideyken bu dili kullanmak ne uygun ne de yararlıdır. Gelecek sayfalarda kabul etmeme dilinin öğrencilere neden yardımcı olmadığını, neden öğrencilerle daha sonraki iletişimi engellediğini, neden sorun çözümünde yararsız olduğunu ve neden öğretmen-öğrenci ilişkilerini çok sık bozduğunu ayrıntılarıyla göstereceğiz. En sonunda da öğretmenlere yeni tepki yöntemlerini öğreten kabul dilinin 4 türünü vereceğiz. Kabul etmeme dili, iletişimin 12 engeli. Öğretmenin gönderdiği binlerce kabul etmeme iletisi 12 kümede toplanabilir. Bunlar, öğrencinin öğrenmesini engelleyen sorunları çözmesinde gerekli olan iki yönlü iletişimi yavaşlatır, engeller ya da bütünüyle yok eder. Ödevini tamamlamakta zorluk çeken bir öğrenciyi ele alalım. Sorunu olduğunu şu ya da bu şekilde dile getirecektir. Çünkü bu onu gerçekten rahatsız etmektedir. Aşağıda kabul etmeme dilini ileten 5 tipik öğretmen yanıtı veriyoruz. Bu 5 tip yanıtı kümeledik çünkü hepsi öğrencinin sorununa bir ya da birkaç çözüm öneriyor. 1. Emir vermek, yönlendirmek. Yakınmayı bırak da ödevini yap. 2. Uyarmak, gözdağı vermek. Bu dersten iyi not almak istiyorsan biraz kıpırdan. 3. Ahlak dersi vermek. Okula ders çalışmak için geliyorsun, kişisel sorunlarını evde bırakmalısın. 4. Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek. Şimdi senin yapacağın şey zamanını iyi planlamak. O zaman bütün ödevlerini bitirebilirsin. 5. Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek. Duruma bir bakalım. Ödevini tamamlamak için yalnızca 34 günün kaldığını hatırlasan iyi olur. Şimdi bundan sonraki 3 kümeyi inceleyelim. Bunların hepsi yargılayıcı, değerlendirici ve bastırıcıdır. Pek çok öğretmen, öğrencilerin yanlışlarının, yetersizliklerinin ve aptalca davranışlarının yüzlerine vurulmasının onlara yardımcı olacağına inanır ve bu amaçla aşağıdaki 3 çeşit iletiyi kullanır. 6. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak. Sen tembelsin ya da işi ağırdan alıyorsun. 7. At takmak, alay etmek. İlkokul öğrencisi gibi davranıyorsun, lise öğrencisi gibi değilsin. 8. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak. Sen açıkça bu ödevi yapmaktan kaçıyorsun. Öğretmenin öğrenciye iletmeye çalıştığı diğer iki tip ileti ise, öğrenciyi kendini daha iyi hissetmeye zorlamak, sorunu ortadan kaldırmak, giderek onun gerçek bir sorunu olduğunu bile yadsımaktır. 9. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirme yapmak. Sen gerçekten çok yetenekli bir gençsin. Eminim bunu yapmanın bir yolunu bulursun. 10. Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak. Böyle hisseden tek kişi sen değilsin. Zor görevlerde ben de aynı şeyi hissederdim. Ama işin içine girince o kadar zor olmadığını göreceksin. Öğretmenler soruların kişiyi savunmaya ettiğini bilmelerine karşın 11. gruptaki engeli sık sık kullanırlar. Çocuğa yardım edip sorununu kendisine çözdürmek yerine sorunu daha iyi anlamak ve kendi bulacakları en iyi çözümü öğrenciye kabul ettirmek için soru sorma yöntemine başvururlar. Oysa öğrenciler sorunlarını kendileri çözmelidir. 11. Soru sormak, sınamak, sorguya çekmek, çapraz sorgulamak. Ödevin çok mu zor? Bu ödevi ne kadar zamanda yaptın? Yardım istemek için niye bu kadar bekledin? Son bölümdekiler ise öğretmenin konuyu değiştirmek, öğrenciyi başka yöne çekmek ya da ilgilenmekten kaçınmak için kullandıkları iletilerdir. 12. Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak. Boş ver, daha zevkli işlerden konuşalım. Şimdi zamanı değil. Dersimize dönelim. Galiba bu sabah birisi yatağının ters tarafından kalkmış. EÖE kurslarında karşılaştığımız öğretmenlerin büyük çoğunluğu bazı sınıflarda %90 ila 95 öğrenci sorunlarına karşı yukarıdaki 12 engelden biriyle karşılık verdiklerini söylemiştir. Etkili ana baba eğitimi kurslarına katılan ana babalar da kendi çocuklarına karşı aynı davranışları gösterirler. Bunun nedeni çocuklarını etkili biçimde yanıtlamayı bilmedikleri ve kendi çocukluklarında ana baba ve öğretmenlerinin de onların sorunlarına aynı biçimde yaklaşmış olmalarıdır. 12 engel neden yararsızdır? Öğretmenlere 12 engelin etkisini anlatmak için öğrencilere verdikleri sözlü tepkilerin genelde birden fazla anlam taşıdığı gösterilmelidir. Kız arkadaşı tarafından terk edilmiş bir lise öğrencisini düşünelim. Ona, "Daha iyi davransaydın böyle olmazdı. Neden gidip ondan özür dilemiyorsun?" demek, gence yalın sözlerinizin dışında gizli anlamlar da iletir ve genç aşağıdakilerden birini ya da tümünü duyar gibi olur. Suçlanması gereken sensin. Yanlış bir şey yapmışsındır. Olaylara doğru bakmıyorsun. İyi bir arkadaş değilsin. Bu soruna kendin çözüm bulamazsın. Benim kadar akıllı değilsin gibi. Başka bir öğrencinin nefretle okul ve okulla ilgili hiçbir şeye dayanamıyorum dediğini düşünün. Ona herkesin böyle hissettiği zamanlar olmuştur. Büyüdüğün zaman bu duygunu yeneceksin diye bir yanıt verirseniz, öğrenci şu gizli iletileri alacaktır. Benim duygularımın geçerli ve doğru olduğuna inanmıyor. Beni ve okulla ilgili değerlendirmemi kabul etmiyor. Aptal olduğumu düşünüyor. Okulun değil benim değişmem gerektiğini düşünüyor. Beni ciddiye bile almıyor. Okul hakkında değerlendirme yapacak kadar olgun olmadığımı düşünüyor gibi. Öğretmenler, gençlere bir şey söylediklerinde onun hakkında bir şey söylerler. Her ileti öğrenciyle kurduğunuz ilişki binasına yeni bir tuğla ekler. Onunla ilgili düşündüklerinizi açığa çıkarır ve sonuç olarak kendisi hakkında ne düşünmesi gerektiğini tanımlar. Bugün onunla ilgili ona verdiğiniz iletiler yarın onun kendisiyle ilgili değer yargılarını oluşturacaktır. Bu nedenle konuşmanız, öğrencinin kendini değerlendirmesi ve sizin onunla ilişkileriniz açısından yapıcı da olabilir, yıkıcı da. Öğretmenlerin bu 12 engelin nasıl yıkıcı olabileceğini anlamalarına yardımcı olmanın bir yolu da, arkadaşlarıyla sorununu paylaşırken onların engellerle tepki vermeleri karşısında neler duyumsadıklarını anımsamalarını istemektir. Hemen hepsi bu engellerin kendileri üzerinde ve sorunlarını paylaştıkları kişilerle ilişkilerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirtmişlerdir. İşte öğretmenlerin genel olarak söz ettikleri ortak etkilerden bazıları. Sözümü kesiyor, susturuyor. Beni kendimi korumaya, direnmeye zorluyor. Beni tartışmaya ve karşı saldırıya itiyor. Kendimi yetersiz görmeme ve aşağılık duygusuna kapılmama neden oluyor. Kendimi suçlu ve kötü duyumsamama neden oluyor. Beni kızdırıyor. Olduğum gibi davrandığımda kabul edilmediğimden değişmem için baskı altında olduğumu duyumsatıyor. Başkalarının kendi sorunumu çözebileceğime güvenmediğini duyumsatıyor. Bana çocukmuşum gibi davranıldığını duyumsatıyor. Anlaşılmadığımı duyumsatıyor. Duygularımın yersiz olduğunu duyumsatıyor. Engellendiğimi duyumsatıyor. Tanık sandalyesinde sorguya çekiliyormuşum gibi duyumsatıyor. Dinleyenin söylediklerimle ilgilenmediğini duyumsatıyor. Bu etkiler dile getirilir getirilmez, EÖ'deki öğretmenler başkalarıyla ilişkilerinde kendilerinde böylesine olumsuz etkiler yapan engellerin, öğrencilerin üzerinde de aynı etkiyi yapacağını hemen anladılar. Terapist ve danışmanlar öğrencilerle konuşurken bu 12 engeli içeren sözlü tepkilerle konuşmaktan kaçınmayı öğrenmişlerdir. Onların yanıtları gençlerin konuşmasını engellemez, kendilerini suçlu ve yetersiz duyumsamalarına neden olmaz, kendilerine saygılarını azaltmaz, kendilerini savunmaya geçirtmez, kırgınlık ve kabul edilmemişlik duygusu yaratmaz. 3. Yaygın yanlış anlama. Her ne kadar EÖE kurslarında öğretmenler kabul etmeme dili kavramını, 12 engel öğrencilerle kurdukları iletişim alışkanlıklarını çözümleme ve değiştirmede çok yararlı bir araç olarak görüyorlarsa da, hemen her derste tartışmalar 3 temel soru üzerinde yoğunlaşıyordu. 1. Gerçekleri söylemenin, öğüt vermenin ve açıklamanın nesi yanlış? Öğretmenin temel işlevi zaten bu değil mi? 2. Övmek ve olumlu değerlendirmek neden bir engel olarak kabul edilsin? Bize övmenin iyi davranışları pekiştirdiği ve yüreklendirdiği öğretildi. 3. Soru sormak neden etkisiz kabul ediliyor? Soru sormak öğretmede kullandığımız en değerli yollardan biridir. Buna Sokrat yöntemi ya da sorgulama yöntemi denildiğini biliyoruz. Genelde öğretmenler bu soruları sorarken bir şeyi unutuyorlar. Biz 12 engeli öğrencinin okulda ya da okul dışındaki yaşamında bir sorunla karşılaştığını gösteren iletilerine verilen etkisiz yanıtlara örnek olarak gösteriyoruz. Bu 12 engel sorun öğrencideyken yardımcı ve kolaylaştırıcı değildir. Öğrencinin davranışı sorunsuz alanda ise öğretme öğrenme alanı bu engeller daha da anlamsızlaşır. Çünkü zaten öğretmen-öğrenci ilişkisinde sorun yoktur. Öğretme-öğrenme olayını örnek olarak alalım. Eğer öğrenci öğrenmeye hazırsa sorun yok ve öğretmen de öğretmeye hazırsa sorun yok. Öğretmen öğretecek, öğrenci de öğrenecektir. Ancak öğrencinin bir sorunu varsa böyle olmaz. O zaman çocuk bilgileri ya kabul etmeyecek ya da onlara direnç gösterecektir. Bu da öğrencinin sorunu çözme işlevini ciddi bir biçimde engelleyecektir. Öğretmenler övmenin bir engel olduğu düşüncesine karşı çıkarlar. Bildiğimiz gibi övgü okulda, evde, iş yerinde etkili bir güdüleyici olarak kabul edilmektedir. Öv, ölünceye kadar çalıştır. Son yıllarda bu düşünce davranış değiştirme ekolünün psikologlarınca desteklenmiştir. Bunlar eğittikleri öğretmenlere iyi davranışları pekiştirmek için düzenli bir biçimde ödül verilmesini, bunlar arasında övme, olumlu değerlendirme ya da yüreklendirme sözcükleri vardır, önerirler. Etkili öğretmen-öğrenci ilişkileri kuramımızdan yola çıkarak övgü hakkında aşağıdaki çeşitlemelere ulaştık. A. Öğrenci davranışından ve kendisinden memnun değilse, sorunu varsa övmeyi ya kulak ardı eder, ya öğretmeninin kendini anlamadığını düşünür ya da kendinde var olan aşağılık duygusu güçlenir. B. Öğretmen, öğrencinin davranışına karşı doğal ve ani bir sözlü tepki verirse ve bu tepki öğretmen-öğrenci ilişkisindeki sorunsuz bölgede ise övgü bir engel olmayabilir. C. Övgü, öğretmen tarafından bilinçli bir biçimde öğrencinin davranışını değiştirmek amacıyla yapılıyorsa, öğrencinin övmeyi yapmacık ve yönlendirici bulması ve öğretmenin gereksinimlerini karşılamak için kullandığını algılaması doğaldır. Her zaman böyle davranmamı istediğiniz için beni övüyorsunuz. D. Sınıfta bir ya da birkaç öğrencinin övülmesi, diğer öğrenciler için olumsuz değerlendirme olarak kabul edilir. Devamlı övgü almaya alışmış bir öğrenci bile övülmediği zaman olumsuz değerlendirildiği duygusuna kapılabilir. Peki, soru sormanın nesi kötü? Terapistler, danışmanlar sorunlu kişiye soru sorup araştırmanın genelde engelleyici veya iletişimi durdurucu olduğunu görmüşlerdir. Bunun nedenleri şu şekilde açıklanabilir. İnsanlar paylaşmak istemedikleri duygularının sorgulandığını anlarsa tehdit edilmişlik duygusuna kapılırlar. Kişi iç dünyasına girildiğinde genellikle kendini koruma kaygısıyla içine kapanır. Soru soran varsayım yapıyordur, sorularının çoğu amaç dışıdır. Bu nedenle sorgulanan ya aynı biçimde ya da ilgisiz yanıtlar verir. Hayır, kendimi onun için kötü hissetmiyorum ya da ailemle hiç ilgisi yok. Soruların çoğu, sorunlu kişinin iletebileceklerini, duygularını ve konuyu ciddi olarak sınırlar. Birisine soru sor, bir yanıt alırsın. Bunun anlamı, soruların kişileri açılmaya zorlamayacağı ya da onlara istemelerine karşılıklı konuşma olanağı vermeyeceğidir. Sorular konuşmayı soru soranın özel sorusuna istediği yanıtla sınırlar ve bazen bu sorunun konuyla ilgisi olmayabilir. Öğrenci, öğretmenine şu soruyu sorabilir. Üniversiteye mi gideyim yoksa bir işe mi gireyim? Bir türlü karar veremiyorum. Öğretmen, kararsızlığın parasal sorunla mı ilgili diye sorar. Böyle bir soruyla öğrenciyi para hakkında konuşmaya yönlendirmekte ve programlamaktadır. Oysa öğrencinin sorunu tümüyle değişik olabilir. Örneğin, üniversite için kendini yeteri kadar akıllı bulmaması, hangi konuda eğitim göreceğine karar verememesi, okuldan sıkılması, ana babasıyla mutsuz ilişkilerden kurtulmak istemesi gibi. 5. ayrımın sonu, sayfa 51.